Ayrım 18, Takunyalı Führer, Ergün Poyraz, sayfa 274. Bu memleket boşuna mı hıyarı ile meşhur oldu? İçki içmenin ve Noel'i kutlamanın kafir adeti ve küfür olduğunu söyleyen Ali Rıza Demircan, İslam'da Cinsel Hayat adlı kitabın yazarıydı. Demircan'ın bir kardeşi Kasımpaşa'da armatör, bir diğeri kabadayı. Bir başka kardeşi ise içkili restoran işletmecisiydi. Öyle ki restoranında Sezen Aksu bile şarkı söylemişti. Turizm işletmecisi de olan Ali Rıza Demircan'ın oğlu olan Ahmet Misbah Demircan, AKP'den Beyoğlu Belediye Başkanı'ydı. Oğlu Demircan, Üstad Masonların dahil olduğu Taç Vakfı'nda üyeydi. Vakıftaki isimlerin bazıları şu şekildeydi. Üstad Masonlar Orhan Alsaç, Hayrullah Örs, Namık Kemal Şentürk, Fener Rum Patriği Bartolomeos'un Metropoliti yani Papazı Hristomos Kalaycı, İnan Kıraç, Nurettin Yardımcı, Erkan Mumcu, Başaran Ulusoy, Ahmet Burak Örs, Tavit Köle Tevitoğlu, Fikret N. Üççan, Ergün Gürsoy, Mukadder Sezgin, İlhan Evliyaoğlu, Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt, Tayyip'in en yakın adamlarından TRT eski genel müdürü Şenal Demiröz, yine Tayyip'e en yakın isimlerden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş. Bu vakfın başkanlığını ise Mimar Mustafa Sinan Gelim yapıyordu. Fener Rum Patrikhanesi'nin her yıl ayin düzenlediği Antalya'daki Aziz Nikola Kilisesi'nin restorasyonunu Taç Vakfı üstleniyor ve 30 yıllığına devralıyordu. Böylece Fener papazına dikensiz gül bahçesi teslim edilmek isteniyordu. Taç Vakfı'nda Masonların, Şeriatçıların, AKP'lilerin ve Rumların birlikteliğinin yanında Patriğin elini öpen ve görüntüleri günlerce TV'lerde yayınlanan Rahmi Koç'un ailesinden de İnan Kıraç yer alıyordu. Beylerbeyi'ndeki Debreli Hasan Yalısı onarılsın diye Taç Vakfı'na Turizm Bakanlığı tarafından devrediliyordu. Ancak bir gece tarihi yalı cayır cayır yanıyordu. Ne diyordu siyasal dinciler yüzleri bile kızarmadan? Çeşitli felaketlerin ve rezilliklerin yaşandığı yılbaşı kutlamaları mekruh, haram ve küfür. Yılbaşı gecesi AKP Adana Milletvekili Dengir Bir Mehmet Fırat Abant'ta rakıyla, Kültür Bakanı Ertuğrul Güney ise Antalya'da alkol duvarını şarapla deliyordu. AKP'liler şarapla, rakıyla, şampanyayla yılbaşı kutlarken, başta tek el işçileri olmak üzere emekçiler açlık ve sefalet ile boğuşuyordu. Dertlerine dikkat çekmek için buz gibi havada Antalya'da denize giren emekliler ise emeklinin aylığına göz koyan iktidar dilerim olmazsın Bahtiyar şeklinde pankart açıyordu. Tayyip geceliği kelle başına 7500 euro olan otellerde sadece yılbaşı mı kutladı? Olur mu? Günlüğü 10 bin dolarlık tatil beldelerinde fakir halkın kesesinden gününü gün etti. 2009 Kurban Bayramı'nda seçmenleri kendisiyle bayramlaşmak için beklerken Tayyip rotayı Polonezköy'de çam ormanları içinde 42 dönüm alana sahip Village Park'a çeviriyor, bu tatil köyünü kapatıyor, sadece kendisi ve ailesinin hizmetini ayırtıyordu. AKP ve Tayyip insanlarımıza sürekli olarak ekonomide pembe tablolar sunuyorlar, ancak bu pembe tablonun makyajı her gün biraz daha akıyor, kara tablo ortaya çıkıyordu. Ankara Ticaret Odası ve Kamusen'in araştırmaları acı gerçekleri meydana çıkarıyor. Ülkemizde 10 milyon 800 bin kişinin aç, 52 milyon 300 bin insanımızın ise yoksulluk sınırının altında yaşadığını belgeliyordu. Bu araştırmanın ardından araştırmayı yaptıran ATO Başkanı Sinan Aygün, Ergenekon terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanıyor, ardından tahliye ediliyordu. Tayyip'in gerçekleri ortaya çıkaran insanları Ergenekon tezgahı ile susturması, halkın büyük bir çoğunluğunun aç, işsiz ve yoksul olduğu gerçeğini değiştirmiyordu. İslam'ın şartı 5 diye iktidara gelen siyasal İslamcılar, bu şartları yağma, talan, soygun, vurgun, PKK ve diğer terörist örgütlerin aşkı ile harmanladılar. Bu ülkenin insanları açlığın pençesine itilirken AKP'ye yakın isimlerden bir kaymak tabaka oluşturuldu ve ülke kaynakları bu kaymak tabakaya aktarılırken Tayyip kaymak tabakanın bereket tanrıçası oldu. Önceleri içinde oturacak evi olmayan kaçak bir gecekonduda barınan Tayyip, belediye başkanlığı serüveniyle yürüdüğü yollarda milyarder devlet adamları arasında Arap sultanlarının hemen altında yer buluyordu. Tayyip Wikipedia ansiklopedisinin araştırmalarının sonucuna göre üzerinde güneş batmayan imparatorluğun kraliçesi 2. Elizabeth'i, petrol kralı ABD'nin başkanı George W. Bush'u, Monaco prensi Albert'i, Norveç kralı 5. Edward'ı, Danimarka kraliçesi 2. Margaret'i, İsveç kralı 16. Karl'ı, Mısır devlet başkanı Hüsnü Mübarek'i dudak uçuklatan servetiyle geride bırakıyor, ansiklopedinin bu araştırmasına itiraz edemiyor. Tayyip gelmiş geçmiş başbakanlar içinde örtülü ödenekten en çok para harcayanların başında yer alıyordu. Erdoğan 2003 yılında 103 milyon 12.740 YTL, 2004'te 107 milyon 375.284 YTL, 2005'te 84 milyon 88.668 YTL, 2006'da 207 milyon 646.000 YTL, 2007 senesinde ise 260 milyon 740.000 YTL, 2008 ve 2009 yıllarında ise 300 milyon TL tavanına çıkıyor, milletin parasını oldukça rahat, oldukça keyifli harcıyordu. Tayyip örtülü ödeneğin sorumluluğuna üniversite diplomasında sahtecilik yapmaktan mahkum olan ve belediye başkanlığı döneminde gizli hesapların aktarıldığı bankanın şube müdürü olmakla itham edilen Maksut Serim adlı birini atıyordu. Maksut Serim sahte diploma ile emekli oluyor, bu duruma göre kıdem tazminatı alıyor, özlük haklarında iyileşme sağlanıyordu. Serim yüksek dereceden emekli maaşı alıyor ve bu başarılarının ardından örtülü ödeneğin başına getiriliyordu. Bakanlarının yarıya yakını ve milletvekillerinin çoğunluğu dolandırıcılıktan nitelikli dolandırıcılığa, naylon faturadan cürüm işlemekten çete oluşturmaya kadar birçok suçtan dosyası olan Tayyip'in örtülü ödeneğin başına nasıl birini getirmesini bekliyordunuz? Tabii ki kendilerine yakışanı bulmuş. Kümese müdür aranıyormuş, tilki de müracaat etmiş, tilkiyi çok beğenmişler, ne ücret istersin diye sormuşlar. Tilki, ben gülmekten söyleyemeyeceğim, artık siz ne verirseniz şeklinde cevap vermiş. BCCI, Uyuşturucu Silah, Emniyet, Tayyip ve Ergenekon. Siyasal İslam'ın kutsallarının en başında para geliyor, parayı da dolar temsil ediyordu. Siyasal dinciler kutsal renkleri olarak lanse ettikleri yeşilin İslam sancağından geldiğini söyleseler de aslında yeşil dediklerinde akıllarındaki tek olgu doların rengiydi. Siyasal İslamcıların o nedenle sevdikleri tek şarkı Bak Yeşil Yeşil'di. Siyasal İslamcıların Kâbesi nasıl ABD ise kutsalları da dolardı. Gerçi avronun önlenemez yükselişi karşısında arada doları avro ile aldatsalar da yine en önemli sevgili dolardı. Siyasal dincilerin, Fethullahçıların ve ikinci cumhuriyetçilerin bu uğurda yapamayacakları ihanet, giremeyecekleri kılık yoktu. O nedenle ABD ve AB'nin karşısında secde edemeyecekleri an yoktu. İsviçre ülkesinde halk oylamasıyla camilerde minare yapımını yasaklayınca Tayyip'in siyasal danışmanlarına ve Avrupa Birliği ile müzakereci başı etiketini taşıyan Egemen Bağış, dolar zengini Müslümanlardan ve tabii ki Araplardan paralarını İsviçre bankalarından çekip Türkiye'ye getirmesini istiyordu. Ancak aynı Egemen Bağış ve çevresi yaklaşık 15 yıldan beri İsviçre'de uygulanan sözde soykırım yasasına karşı hiçbir tepki vermemiş, Müslüman kardeşlerinden İsviçre bankalarındaki paralarını çekmelerini istememişti. 6 Aralık 2009 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Deniz Som, Egemen Bağış'ın bu tavrı hakkında bakın neler söylüyor. Anladık ki bizimkinin derdi manevi değil, maddi. Minare üzerinden ticaret yapacak. Paranın dini imanı olmaz diye boşuna dememişler. Peki müzakereci başının çağrısına Araplar nasıl yanıt verecek? Henüz yanıt veren olmadı ama Profesör Doktor Emrullah Güney bazı ipuçlarını şöyle veriyor. Avrupa'da Türk mahallelerinde camiler var. Acaba buralara gidip de tek bir Arap namaz kılar mı? Kılmaz. Çünkü Arap İslamiyet'i sadece kendisinde gören kavmi necip bir ırkın insanı olduğuna inanır. Arap ne acemi, ne habeşliği, ne türkü, ne berberiyi İslam sayar. Arap'a göre Arap olmayanlar mevalidir. Kureyş kabilesinden olmayanın halife de olamayacağına iman etmiştir. 6 Aralık 2009 tarihli Akşam gazetesinde Çiğdem Toker, Afganistan'daki uyuşturucu trafiği ile ilgili olarak şunları yazıyordu. İllüzyonda amaç bellidir. Seyircinin dikkati sahnede görünene çekilerek asıl oyun gizlenir. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisinden aldığı biçim bu durumu hatırlatıyor. Sanki muharip Türk askerleri NATO kapsamındaki 112 bin askere eklenmez, oralarda ölmeyi göze almazsa Taliban yenilemeyecek. Oysa Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ile Mücadele Ofisi'nin 2009 raporu bambaşka şeyler söylüyor. Dünyada toplam 189 bin hektara ekilen haşhaşın %93'ü Afganistan'da. 7700 tonun %60'ı bu ülkede eroin ve morfine dönüştürülmüş. Afganistan 2008'de ürettiği eroinin 630 tonunu ihraç etmiş. Afyon gelirleri kime akıyor? Tabii ki Taliban'a. Afgan çiftçisinin gönüllü ya da zoraki Taliban'a desteği tam. Taliban da uyuşturucu geliriyle bir kısmı ABD menşeli silah alıyor. Bitmedi. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu raporunda bol bol Türkiye'nin adı geçiyor. Çünkü Türkiye, Güneybatı Asya'da üretilip Avrupa'da tüketilen eroinin temel geçiş ülkesi özelliğini koruyor. Türk yetkililere göre Türkiye'ye giren kaçak eroinin %80'i Afganistan'dan geliyor. Bize de burada çocuklarımızın haberlerini yazmak düşüyor. Tuvaletlerde kolları delik deşik cesedi bulunan ya da uyuşturucuyla beslenen bir düşmanla savaşsın diye yollara düşecek çocuklarımızın. Taliban'ın bir numaralı finans kaynağı uyuşturucu gelirini Washington'ın kesemeyeceğini kim söyleyebilir? Gerçekten istiyorsa tabii. 30 Haziran 2009 tarihinde Selcan Taşçı en büyük finans kaynağı uyuşturucu başlığı altında Tayyip'in Afganistan'daki eroin üretimini elinde bulunduran Gulbettin Hikmetyar ile olan ilişkisini hatırlatıyor. Gulbettin ile ilgili şunları anlatıyordu. Tayyip Erdoğan'ın çok tartışılan fotoğrafta dizinin dibinde oturduğu kişi Afganistan'daki eroin üretiminin başında bulunan Gulbettin Hikmetyar. ABD'deki eroin tüketiminin %60'ını tek başına karşılıyor. Uyuşturucu trafiği CIA aracılığıyla düzenleniyor. Hikmetyar'ın başında bulunduğu Mücahid'in koalisyonu için CIA 3,5 milyar dolar ayırmıştı. Pakistan Gizli Servisi, İSİ'nin işbirliğiyle kurulan Taliban da aynı kanalla desteklendi. Orta Doğu'daki sivil Amerikan darbelerinin kaynağını önemli ölçüde eroin ticareti oluşturuyor. ABD Yeşil Kuşak ülkelerinden Afganistan'da Sovyet işgalinin sona ermesinden sonra Pakistan'daki medreselerde eğitilen Taliban militanlarının iktidarını destekledi. Örgüt yıllarca ABD'nin bölgedeki müttefikleri Pakistan, Suudi Arabistan ve CIA desteğiyle ortak kotarılan uyuşturucu ticaretinden akıtılan kaynak ile ayakta durdu. Ancak İran ve Rusya ile petrol çıkarları arasında tampon görevi görmekle yetinmeyip CIA ve Pakistan'ı Kabil'de saf dışı bırakınca Taliban'ın ipini çeken de yine ABD oldu. ABD'liler, Pakistanlılar ve Araplarca kurulan ve kısa adı BCCI olan Uluslararası Kredi ve Ticaret Bankası şöhretini karıştığı bankacılık skandalı ile sağlamıştı. Kara para aklama, nükleer malzeme kaçakçılığı, silah ticareti, terör, rüşvet, tarihi eser kaçakçılığı, gümrük kaçakçılığı ve gelmiş geçmiş en büyük uyuşturucu kaçakçılığı BCCI ile birlikte anılmaya başlamıştı. Bankanın ortakları arasında tanıdık isimler başroldeydi. Suudi Arabistanlı değerli taş ve silah tüccarı Adnan Kaşıkçı, Rabıtanın finansörlerinden Aramco'nun yönetim kurulu üyesi ve National Commercial Bankası'nın sahibi Halid bin Mahfuz ilk göze çarpan isimlerdi. Başka? CIA eski yöneticisi William Casey ve yine CIA'dan Richard Helms ve Raymond Close. Amerikan İstihbarat Örgütü CIA, Suudi Arabistan İstihbarat Teşkilatı'nı kurduğunda başına Kral Faysal'ın kayınbiraderi Kemal Atham'ı geçirmişti. Atham, Prens Abdullah bin Usay ve Ladin ailesinden Salim bin Ladin ile ilk Arap Bankası şirketi olan First Arabian Corporation'ı kurmuştu. Fransa'da sahtecilik suçlamasından aranması olan Lübnan bankalarından 200 milyon dolar çalmakla suçlanan Lübnanlı Roger Tamraz, First Arabian Corporation'da Kemal Atham'ın ortakları arasında yer alıyordu. Tamraz Türkiye'deki şöhretini akaryakıt kaçakçılığıyla yapıyor. Ömer Lütfi Topal ile olan ilişkilerini ilerletiyor, RP'nin öncülüğünde toplanan ve İHH'nin organizatörlüğü ile iç edilen paraların yatırıldığı TYT Bank'ın batırılması ve Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'e rüşvet verdiği iddialarıyla zirveye taşıyordu. Panama ve Kolombiya'dan kazandıkları uyuşturucu paralarını BCCI'nin Londra şubesi aracılığı ile transfer eden Ebu Nidal'in yine aynı bankanın Londra şubesinde çok yüklü hesapları vardı. BCCI, Ebu Nidal ve adamlarına silah alımında kullanılmak üzere teminat mektubu bile veriyordu. BCC'yi Hizbullah terör örgütünün silah ihtiyacını karşılayan Muhammed Hamut ile de yakın işbirliği içindeydi. İlişkiyi BCC'den Michael Pillsbury sağlıyordu. BCC'yi Tayyip'in dizinin dibinde oturduğu Gulbettin Hikmet Yara ve Sudan'da gizlice buluştuğu Usame Bin Laden'e Stinger füzeleri dahil birçok silahın alınmasında aracılık etmişti. BCC'nin Tayyip'in yine Sudan'da gizlice baş başa görüştüğü, Gülen okullarının Sudan'da açılmasını sağlayan silah kaçakçısı Fetih el-Haseneyn'le de çok yakın ilişkisi vardı. ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleden sorumlu kuruluşu DEA'nın uyuşturucu raporunda yer alan bilgilere göre, Türkiye üzerinden ayda ortalama 4 ile 6 ton eroin Bin Laden bağlantılı gruplar tarafından Batı ülkelerine taşınıyordu. Dünya uyuşturucu trafiğinin başındaki küresel terörün lideri olan isimler ve onların dizi dibinde bir başbakan. Yurt içinde uyuşturucu kaçakçılığına en çok adı karışan isimlerden Yeşildağ kardeşler ve onlarla çok yakın ilişkide olan bir başbakan. Yine uyuşturucu sabıkalısı Kasımpaşalı Kudret ve onunla ilintili bir başbakan. Mehmet Erdoğan uyuşturucudan daha yeni tutuklandı. Amcası başbakan. Peki, bütün bu gerçeklere rağmen narkotikten sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Likoğlu, 14 Haziran 2010 tarihli Fethullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen Zaman gazetesine bir demeç veriyor ve bakın ne diyor. Ergenekon uyuşturucu kaçakçılığında PKK ile ortaklaşa çalışıyor. El insaf. Hani Allah'tan korkmuyorsunuz, anladık da kuldan da mı utanmıyorsunuz? Uydurduğunuz Ergenekon'da uyuşturucu ile yakalanan bir tek kişi bile var mı? PKK'lı teröristleri davul zurna ile karşılayıp Atatürk'ün fotoğraflarının, Türk bayraklarının teröristler rahatsız olmasın diye kaldırıldığı, çadır mahkemelerinde affeden, onlara kahve çay ısmarlayan, PKK bayrakları ve elbiseleriyle şov yapmalarını sağlayan ve Türkiye'de güzel şeyler oluyor diyen kimdi? Şehitlere kelle, Apo'ya sayın şeklinde konuşan kimdi? Doğu ve Güneydoğu'ya Kürdistan. Birleşmiş Milletler uyuşturucu raporunda niye sıkça Türkiye'nin adı geçiyor? Çünkü Türkiye, Güneybatı Asya'da üretilip Avrupa'da tüketilen eroinin temel geçiş ülkesi özelliğini koruyor. ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleden sorumlu kuruluşu DEA'nın uyuşturucu raporunda Türkiye nasıl yer alıyor? Türkiye üzerinden ayda ortalama 4 ile 6 ton eroin Bin Laden bağlantılı gruplar tarafından Batı ülkelerine taşınıyor. Peki, her ay binlerce kilo uyuşturucunun taşındığı benim ülkemde ne yapılıyor? Bir zamanlar Tayyip ile aynı partide görev yapan Türkiye'nin en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biri, karakol basıp polis dövüyor ve adamını oradan alıp elini kolunu sallayarak çıkıp gidiyor. Başka? Arada sırada da göstermelik uyuşturucu operasyonları düzenleniyor. Ülkemdeki tüm görsel ve yazılı medya davet ediliyor ve başlıyor reklamlar. Uyuşturucu köpeği bilmem ne kokladı, kokladığı yerden şu kadar uyuşturucu ele geçti. Ele geçen ne? Yem. Kaçırılan miktarın binde biri bile değil. Ama medyada sürekli olarak sözde uyuşturucu yakalayan köpeklerin reklamı. Onlara bir metiye, bir metiye ki sormayın gitsin. İtler üzerinden de sahiplerine övgü. Her kanalda uyuşturucu köpeklerinin serüveni. Hani adları it olmasa tut kulaklarından oturt uyuşturucu ile ilgili birimlerin başına. Oradaki görevler ne mi olacak? Verin ellerine paspası silsinler yerleri. Nasıl olsa arada bir demeç verip suçları masumların üzerlerine atarlar. Milli Piyango. Siyasal İslamcılar muhalefetteyken her konuşmalarında Milli Piyango dahil bütün şans oyunlarının haram ve günah olduğunu söylüyorlardı. Tayyip 29 Eylül 1994 tarihli Hürriyet gazetesine verdiği demeçte şunları söylüyordu. Milli piyango zulümdür. Siyasal İslamcılar iktidara geldiklerinde bunları kaldıracaklarını iddia ediyorlardı. Ve iktidara geldiler. Peki ne yaptılar? Onu Soner Yalçın'ın Bu Dinciler O Müslümanlara Benzemiyor adlı kitabından okuyalım. Türkiye'de kaç çeşit şans oyunu var? Milli piyango, spor toto, skor toto, iddia, at yarışları, şans topu, 10 numara, sayısal loto, süper loto, kazı kazan. Bugün neredeyse haftanın her günü Türkiye'de şans oyunları oynanıyor. Türkiye'de bir mahalle baskısı olgusu konuşulup tartışılıyor. Başörtüsünde mahalle baskısı var mı? Var. İçkili lokantalarda mahalle baskısı var mı? Var. Esnafın cuma namazına gitmesi için mahalle baskısı var mı? Var. Var oğlu var. Peki ne de mahalle baskısı yok? Kumarda yok. Nasıl mı? AKP 7 yıldır iktidarda, Milli Piyango Teşkilatı da hükümetin denetiminde. Milli Piyango Genel Müdürlüğü AKP'nin en çok kadrolaştığı alanlardan. Örnek olsun İslamcı Hareket'in önemli ismi eski İstanbul Müftü Başmuavini ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın okul arkadaşı Timurtaş Hoca'nın oğlu Bekir Yunus Uçar yakın zamanda Spor Toto Teşkilatı Müdürü oldu. Durum bitmedi. AKP hükümeti döneminde şans oyunlarında ne gibi değişiklikler oldu, hangi yeni oyunlar başladı? İşte bazı satır başları. At yarışları haftanın belli günlerinde oynanırken bütün hafta yarışlar yapılmaya başlandı. Hatta gece yarışları başladı. Türkiye'nin ilk gece at yarışları İzmir Şirinyer Hipodromu'nda 2007 yılında koşuldu. Şans oyunlarının günlere dökümüne bir bakalım. Pazartesi 10 numara, çarşamba şans topu, perşembe spor loto 6.54, cumartesi sayısal loto 6.49, pazar spor toto, skor toto, süper toto, spor loto gol 7. İddia mübarek cuma dahil haftanın her günü oynanıyor. At yarışları, her gün İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Urfa'da yarışlar düzenleniyor. 2008 yılında 487 yarış koşuldu. Milli Piyango, her ayın 9, 19 ve 29'unda çekiliş var. Cuma günleri, iddia ve at yarışları olmasına rağmen özel bir oyun planlaması olduğu ortaya çıkıyordu. AKP iktidarı döneminde iddia adlı oyun devletin en önemli şans oyunu haline geldi ve dünyada sayılı bahis oyunları arasında yerini aldı. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Spor Toto Teşkilatı, iddia oyununu iştirakçıların beğenisine sunduğu 2004 yılından bu yana şans oyunlarının pazarının liderliğini kimseye kaptırmadığını açıkladı. 2005 yılında sayısal loto rekor kırdı. Milli Piyango'nun 2001 yılından o tarihe kadarki şans oyunlarından elde ettiği toplam ciroya ulaştı. 2007 yılında Milli Piyango İdaresi'nin yeni oyunu Spor Loto başladı. Milli Piyango'nun verilerine göre günde 4 milyon insan bu şans oyunlarına kupon dolduruyor. Her ayın 9'unda, 19'unda ve 29'unda mutlaka Milli Piyango bileti çekiliyor, ek olarak özel günler. Devam edelim. Edinilen bir başka bilgiye göre Spor Toto Teşkilatı 2004 yılındaki şans oyunlarındaki pasta payını %9'dan 2006 yılında %44'e çıkardı. Milli Piyango ve Dünya Piyangolar Birliği istatistiklerine göre Türkiye'de her gün ortalama 200 bin piyango bileti, 600-650 bin kazı kazan bileti satılıyor. Yani AKP döneminde kumar tavan yaptı, 2,5 kat arttı. Yıllardır Milli Piyango haram diye propaganda yapan siyasal İslamcılar, iktidara gelince Milli Piyango dahil kumarı baş tacı yapan kumar mucidi bir hükümet. Ortalıkta dört dönem Müslüman yazarlardan hiçbiri bu durumu dile getirmiyor. Oysa çok değil, AKP hükümetinden önce hemen hemen tamamı kumarın ne denli şeytan aracı olduğu konusunda hemfikir olup gün aşırı Milli Piyango dahil tüm şans oyunlarını lanetlemiyorlar mıydı? Bu konuda sürekli olarak yılmadan usanmadan yazmıyorlar mıydı? Şimdi neredeler? Neden yazmıyorlar? Varsa yoksa Kürtlere özgürlük, hepimiz Ermeniyiz, açılım da açılım. İlle de Ergenekon. Seccadeleri Mekke'ye doğru mu serili? Yoksa? Yine konuyu dağıttık, hadi tekrar dönelim Hasan Yeşildağ'a. Ancak Yeşildağ'a gelmeden önce bir cami yapımı olayına daha bakalım. Kadıköy'ün azalan hemen hemen hiç kalmayan yeşil alanlarından biri ve en ünlüsü Göztepe Parkı'ydı. Tayyip'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemde Acıbadem'de bulunan iki dönümlük Ankara asfaltından denize kadar uzanan ve değeri trilyonlarla ölçülemeyen arazi cami yapımı için ayrılmış, ardından cami yapılmamış park olarak insanların kullanımına sunulmuştu. Ancak 2005 Eylül'ünde arazi imara açılıyordu. Arazinin imara açılmasının ardından Mehmet Ali Ağca'nın kardeşi Adnan Ağca tarafından Tayyip'in kasası olarak duyurulan ve Tayyip'in yakın arkadaşı olan Hasan Yeşildağ'a verilmek isteniyordu. Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk bu duruma şöyle itiraz ediyordu. Anlaşılır gibi değil. Tayyip Erdoğan döneminde o arsa cami için ayrılmıştı, şimdi imara açıldı. 3 ay önce Ankara asfaltından denize kadar olan bölgenin Nazım imar planı çıkarıldı. O zaman böyle bir karar alınmamıştı. Şimdi ne değişti de gözlerini Göztepe Parkı'na diktiler? Başkan Öztürk bu teklifi getirenlerin parkta dolaşan çocuklara, yaşlara ve kendilerine haksızlık yaptığını söylüyordu. İnsanların orada piknik ve yürüyüş yapması, oranın yeşil alanı olması Tayyip ve ekibini ilgilendirmiyor. Onlar sadece o bölgeden sağlayacakları rantla hayalleniyorlardı. 18. ayrımın sonu. Sayfa 288.